Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medaim Yanık'la. Bugün yine sizlerin karşısında olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Efendim, sizin bir yazınız vardı hocam. Dikkatimi çekti. Star gazetesindeki yazılarınızdan birinde Tolstoy'un yanılgısı başlığıyla bir yazınız vardı. Burada kendisine atıfta bulunarak onun romanın başlangıcında şöyle bir cümlesini almıştınız. Mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Cümlesini atıfta bulunarak burada yanıldığını iddia ediyorsunuz. Biraz da şey latife yapayım dedim. Bunu biraz açar mısınız hocam? Yani bu mutsuzluk, mutluluk herkeste aynı mıdır? Farklı mıdır? Neden sizce yanılmış olabilir Tolstoy?
Şimdi tabii Tolstoy gibi büyük bir yazara yanılıyor demek kolay bir iş değil. Bir Tolstoy'a saygısızlık yapmak istemem. Bütün övgüleri hak eden bir adam. Edebiyat diliyle konuşuyor ve biz hemen başta söyleyeyim, aslında biz evlilikleri psikolojiyi anlamak istiyorsak bilim diliyle edebiyatın dilini biraz birleştirmemiz lazım.
Evet.
Çünkü büyük edebiyatçılar aynı zamanda büyük gözlemciler.
Evet.
Yani insanlarla, toplumla ilgili derin gözlem yapabilme kapasitelerine sahip insanlar, özel zihinler bunlar. O yüzden de birçok psikolojik şeyi görebiliyorlar güçlü bir şekilde.
Bir anlamda aslında devrinin sosyologlarıydı.
Evet,
devrinin. Sadece bilim diliyle değil.
Bilim diliyle değil, edebiyat diliyle. O yüzden biz mesela evlilikleri ben anlarken her zaman bilim dilini ağırlıklı kullanırken çoklu kaynağı kullanma eğiliminde oluyorum. Mesela diyelim ki biz şeyi, Mutlu Evlilik Atölyesi'ni ben oluştururken aslında 4 kaynak birden kullandım. Yani bana sorsalar senin mutlu evlilik atölyen veya evlilikle ilgili birikim, düşünme birikimin nereden geliyor? Ben derim ki 4 kaynak. Birinci kaynak araştırma. En azından diyelim ki ben kendi adıma konuşayım. Diyelim ki mutlu evliliklerle ilgili yaptığımız araştırma.
Evet.
Buradan bir bilgi geliyor. Her dönem öğrencilere bu dönemde verdim. 20 tane yüksek lisans öğrencimiz var. Her biri 3'er tane mutlu evlilik görüşmesi yapacak. Sırf bu sene 60 tane mutlu evlilik dosya görüşmesi olacak. Geçen sene aşağı yukarı 40 civarında olmuştu. Daha önce biz yapmıştık.
35
çift. Sonra sosyal şey üzerinden gelenler de var. Ne oluyor? Yani 40 artık 100'ün üzerinde şeye sahibiz.
Derinlemesine görüşme.
Görüşme, çift görüşmesine. Yani kişi demiyorum, çift diyorum. 60 geçen sene 100, yani 150'yi buluyor neredeyse.
Evet.
150 tane derinlemesine mutlu çiftin kayıtlarına, buna qualitative research araştırma deniliyor. Derinlemesine görüşme şeylerine şahidiz. Şimdi bir bilgi buradan geliyor. Kitabı da zaten öyle oluşturduk. İkinci bilgi evlilik terapilerinden geliyor. Her gün diyelim ki sen de ben de evlilik şeyleri görüyoruz. 2-3 kişi görüyoruz. Buradan gelen bir bilgi var. Üçüncü bilgi diğer kişilerin araştırmaları.
Evet.
Ve atölye için de söyleyeyim, hani atölye programları veya mutlu evlilik veya evlilik araştırmaları denen bir alan var. 50 yıllık neredeyse bir birikime, 70 yıllık bir birikime sahip. Bir diğer kaynak aslında dini kaynak. Yani bu bir şeyi dini kaynak. Diyelim ki özellikle Amerikan şeyinde çok ben her zaman dikkate alıyordum da direkt ifade etme. Dedim ki bu konudaki hadisler, ayetler, sünnet. Aslında bir kaynakta edebiyat.
Evet.
Yani Tolstoy gibi kişilerin, filozofların, düşünürlerin, edebiyatçıların evliliklerle ilgili, insan ilişkileriyle ilgili söylediği şeyler. Fakat benim kanaatim şudur. Bir insan teki ne kadar iyi olursa olsun sınırlı bir beceriye, kapasiteye sahiptir. Kendim için de mesela ben hayatta diyelim ki şöyle bir alışkanlığa sahibim. Hayatta kaç tane sonradan farkına vardım, açık hata yaptım. Neyse, siyasal bir öngörüde bulundum, tutmadı. Bir şeyin öyle olduğunu sanıyordum, sonra olmadığını anladım. bunun listesi, başardıklarımın da doğru oldukları. Şimdi bu benim için geçerliyse herkes için de geçerlidir. Bunu teknik tabirle bazen çocuklarımla muhabbet ederken, insan sınırlıdır kavramına örnek verirken böyle bazen çok hayran oldukları şey oluyor. Geçen LeBron James'in basketbol şeyde uzak atışlarının evet. Ya işte attığı giriyor dedim. Yok ya dedim. Hiçbir insan attığı girmez. Hı hı. Bir bak bakalım atış yüzdesi kaç diye.
En yüksek olan %50'dir. 45'tir. 43'tür ya en yüksek olan. Hı.
Yani dünyanın en iyi basketbolcusu attığı şutların %43'ünü şeyden bir maç sırasında atabiliyor. Veya diyelim ki Messi, Ronaldo gibi tipler free kicklerin %8-10'unu
evet.
içeriye, 8'ini atabiliyor içeriye.
Evet.
Bu ölçülebilir bir şey olduğu için kolay bir şey. Diğer alanlar da o zaman Tolstoy söylediği ifadelerin acaba yüzde kaçında doğru şeyi söylüyor?
Hı hı.
Herkes için aslında aynı soru sorulabilir. Yani Tolstoy bence yanılıyor. Niye yanılıyor? Mutlu aileler birbirlerine mutsuz ailelerin farklı mutsuzluğu vardır cümlesi doğru. Doğru söylüyor. Fakat bütün mutlulukların birbirine benzediğini yanlış söylüyor.
Hı hı.
Mutluluğun da değişik halleri var. Yani nasıl değişik halleri var? Ben mesela en az mutluluğun evlilik anlamındaki ilişkilerin en az 6 farklı formu olduğunu düşünüyorum. Birileri bunu daha incelikli olarak daha değişik şekillerde de ifade edebilir. Yani çünkü mutsuzluğun formları derken Tolstoy neyle ayırıyor? Bir takım kriterlerle mutsuzluğu farklı formlarını oluşturuyor. Aslında biz kime mutlu dersek onlara daha yakından baktığımızda mutluluğun farklı hallerini onlarda da görüyoruz. Ne gibi? Bence en az 6 tane mutluluk, eş mutluluğundan bahsediyoruz. Bireyin mutluluğu değil, evlilik mutluluğundan bahsediyorum ben. Bireyin mutluluğu daha büyük bir şey. Çoklu kaynaktan kaynaklanıyor.
Evet.
Tolstoy'un da bahsettiği bu zaten. Eş ilişkilerindeki Ana Karenina'da bahsettiği şey o.
Ama aslında hocam bu biraz da bence anlaşılır. Çünkü mutsuzluğun çeşitli formlarını zaten her gün gazetelerde, medyada, sosyal medyada, çevremizde sıkça görüyoruz. Ve ne kadar farklı formları olduğunu tahmin etmek de güç değil. Ama mutlu evliliklerin, mutluluğun o farklı formlarını bulmak için özel bir çaba gerekiyor. Yani özel bir eğilmek gerekiyor. Yani sizin işte çalışmanızda yaptığınız gibi onlara sormak gerekiyor. Kendiliğinden çıkmıyorlar çünkü. Kendiliğinden haber de olmuyorlar.
Evet, bu çok önemli bir şey. Daha az oldukları için görünmüyor değil. Hani samanlıkta iğne aramak gibi. Ya hocam zaten hani mutlu evlilik dediğin şey çok nadir bir şey. O yüzden de kendini göstermiyor değil aslında. Mutlu evlilik haber olmuyor.
Haber olmuyor.
Yani orada diyelim ki nasıl düşünün? Bir apartmandasınız. Bir apartmanınız 10 tane ev olsun şeyde. Mutsuz bir evlilikten haberdar olma olasılığı çok yüksek. Niye?
Kavga gürültü.
Kavga gürültü. Kapıya polis dayanıyor. Akşam naralar atılıyor. Dövülen bir kadın oluyor. Ağlayan bir kadın oluyor. Değil mi? Kolay sesi çıkıyor. Veya televizyonlarda diyelim ki gündeme getiriliyor. Veya üçüncü bundan ölüm çıkıyor, kötülük çıkıyor. Adli bir mesele oluyor. Gazeteye haber oluyor. Düşünün mutlu evlilik niye haber olsun gazeteye? Niye gürültü olsun?
Hı hı.
Yani azlığından dolayı değil. Benim kanaatim şu. Daha önce de söyledim. Evlilikler bir spektrumal dağılıyor. Ne kadar aşağı yukarı diyelim ki evliliklerin %5-10'u çok 5-10'u kötü, oldukça kötü. %5-10'u oldukça iyi. İşte diyelim ki bir %20'si yani olumsuza yakın. Bir %20'si 30'u oldu iyi. Çoğunluğu orta. Daha ortada kümeleniyor. Yani bu oldukça kötü, oldukça ses gelen şeylerin aslında ayna karşılığı oldukça iyi tipler var.
Evet.
Ama bunları sizin gidip bulmanız lazım. Evet. Özel çaba göstermeniz lazım. Ben aslında dinleyicilerimizi teşvik ediyorum. Yani baksınlar, bakın gerçekten var. Yani o egzersiz, geçen programlarda egzersizden bahsettik ya. Mesela çok, çünkü mutlu evlilikleri nasıl buluyoruz? Öğrencilerime şöyle öğrettim ben. Çevrenizdeki kişilere sorun, şöyle sorun. Çevrenizde iyi olduğunu düşündüğünüz evlilikler var mı? Emin olun ki şöyle bir 5 dakika düşündüklerinde size birkaç isim verecekler.
Evet.
Bunlar o evliliklerin o %10 oldukça iyileri gösteriyorlar yani. Hani çünkü topluma genel olarak evliliğinizden memnun musunuz der sorarsak %60 evet diyor.
Hı.
Mutluluk araştırmalarında genelde öyle. Evliliklerle ilgili. Çünkü o hani oldukça iyiler, iyiler, ortadaki idare ederlerin hepsi toplanıyor. %60'ın üzerinde bir memnuniyet oluşuyor. Evet, hayır diye bölersen.
Evet.
Ama çoklu bölersen spektrum hal daha dağılıyor. Şimdi insanlar oldukça iyileri tarif ediyorlar.
Evet.
Yoksa o %60 zaten hani yaygın, onu bulmak kolay ya, idare ediyor ama onların ağırlıklı ah çıkıyor. Bu %5-10 aynen şey gibi, daha gerçekten pozitif. Birbirleriyle çok iyi anlaşan çift gibi görünüyor. Kim çevresine sorup veya kendisi bir oturup 5 dakika duyduğunda bu %5-10 dediğimiz hani oldukça iyi formdan birilerinden haberdar oluyor. Öğrenciler de öyle buluyor zaten.
Evet.
Şeyi. Seyircilerimiz aynı şeyi yapsın ve gitsin amatör bilimcilik yapsınlar ya.
Evet.
Gitsinler ya, ne oluyor ya sizde? Hani nasıl becerdin ya filan. Bu kişiler biraz nazar değmesin diye kolay konuşmuyorlar.
Konuşmuyorlar. Hatta şikayet bile edebilirler.
Biraz öyle bir alışkanlıkları oluyor. Ben de onlara diyorum ki ya, bir toplumsal vazifeniz var. Yani tamam, nazar değmez burada ama hayırdır iyilikten bahsetmek. İyiliğin yayılmasına sebep oluyorsunuz. Yani bir, nasıl yapılıyor bu işler? Nasıl becerdin sen? Bir hikayeyi anlatmakta bir şey yok ya. Onların da aslında bir teşvik edilmesi lazım.
Evet.
Bu onların da hani hiç her yerde mükemmel olduğu anlamında gelmiyor yani. Ama toplamda o bizim şeyimiz var ya, eşimi beğeniyorum, eşim beni beğeniyor, bu evliliğim iyi gidiyor, buradayım, hiçbir yere gideceğim yok, birbirimizi beğeniyoruz, seviyoruz, bu güven var bu ilişkide, Allah'a çok şükür.
Çok şükür, elhamdülillah. Yani o bakışız.
Bu böyle olan evlilikler bahsediyoruz. Yoksa bunların bir tane çocuğunda bir sıkıntı vardır, kendileri de zaman zaman bir hayatlarının bir yönde bir aksama vardır, böyle mükemmel bir şey bahsetmiyoruz. Öyle bir şey yok.
Evet, yok.
Doğada öyle bir şey yok yani. Yeryüzünde öyle bir şey yok. Sonuçta hepimiz hastalanabiliyoruz, hepimiz ölüyoruz, hepimizin sevdiklerimizi kaybediyoruz. Böyle bir dünyada
stresle karşılaşıyoruz.
Evet. Kusursuz bir şey yok. Üstelik mutluluktan bahsederken de her toplumsal kesimde olduğundan da bahsediyoruz. Yani benim mutluluk anlayışım şöyle bir şey değil. Mutlu olmak için sosyoekonomik olarak çok yüksek olmak gerekiyor. Öyle değil.
Evet.
Mutluluk zenginlikte de var, fakirlerde de var. Mutsuzluk zengin ailelerde de var, fakirlerde de var. Ha, ekonomik düzeyin iyi olması evlilikleri olumlu etkiliyor.
Ya da bir miktar. Çok fakir olmak, çok yoksunluk çekmek de bir dezavantaj.
Dezavantaj. Doğuda da var, batıda da var. Kuzeyde de var, güneyde de var. Çok farklı toplumsal kesimlerde.
Peki siz işte hani mutlu evlilikleri de araştırırken anladığım kadarıyla hocam, biraz hani derinleştikçe tıpkı o mutsuz evliliklerdeki o hani mutsuzluk çeşitleri gibi mutluluk çeşitleri de yakaladınız.
Evet.
O yüzden evet, hani Tolstoy'un cümlesini ne atıfta bulundunuz. Yani sanki mutluluğun da farklı farklı halleri, formları var.
Evet.
Onu aslında dile getiriyorsunuz. Nelerdi hocam? 6 tane en sayabilirim.
İsterseniz ismini sayayım. Bir tanesi bir romantik mutluluk. Burada tek tek açarız. 2 tutkunun mutluluğu. 3 arkadaşlığın mutluluğu. 4 toplam aile mutluluğu. 5 dayanışma mutluluğu. 6 değerlerin mutluluğu. Şimdi bu aslında... Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi aslında mutlu ailelerin çoğunda bu 6 unsur bir var.
Karışık aslında. Karışık olarak var.
Karışık olarak var. Ama bazı, yani bir evlilikte diyelim ki bunun baskın tarafı bu.
Evet.
Şimdi bu nereden ulaştım biliyor musun? TRT için bir şey yapıyoruz ya.
Evet.
Bir mutlu evlilik şeyi yapıyorum ben. Daha yayına girmedi ama mutlu çiftlerle görüşüyorum. Şimdi yüz yüze derinlemesine, evinde, ortamında görüşürken yavaş yavaş şunu fark ediyorum. Şimdi mesela her çift, bunlar mutlu gerçekten o kategoride. Şu dediğim 6 unsurun bir panel gibi düşünürsek 0-100 hepsinde iyi puan alıyorlar. Ama yine de böyle bir tanesi çok tepeye vuruyor bunlar.
En belirleyici özellik.
Baskın özellik gibi. Çünkü şeyde de mutsuzluklarda da öyle. Çok sayıda mutsuzluk şeyleri var. Bir tanesi çok baskın oradaki esas şey. Şimdi mesela romantik mutluluk şeyde bu tipte eşler arasında bir aşk veya güçlü sevgi var. Bu çiftler birbirlerine böyle hala aşıklar. Başlangıçta da fena halde aşık olmuşlar. Hala birbirlerine karşı yüksek bir sevgileri ve aşkları var. Bir nevi esas güçlü tarafları duygudaşlıkları. Duygu ilişkilerindeki temel unsur. Bazen diyelim ki hani huysuz bile olabiliyorlar birbirlerine ama birbirlerine karşı duyguları var. Hızlı bir ufak bir şey yapayım sonra bir daha tartışalım şeyleri. Bir tutku mutluluğu burada böyle büyük oranda eşler arasında cinsel arzu ve bedensel bir çekim var. Ya bunlar böyle bedenlerini birbirlerine yakın tutma konusunda güçlüler. Yatak odaları canlı ve ateşli. Birbirlerine karşı bir fiziksel beğenileri var. Burada bakın diyelim ki içinde işlerinde sevgi de olabilir ama böyle bir tutku var birbirlerine karşı. Hı hı. Daha yakın olmayla ilgili bir arzu var.
Mutluluklarının en önemli belki hani şey sağlayıcısı gibi.
Sağlayıcısı gibi. Hı hı. Yani özellikle de cinsel yaşamları çok güçlü. Bir mutluluğun bir tarzı bunlar böyle arkadaş gibi. Diğer unsurlar var ama acayip beraber olmaktan keyif alıyorlar.
Ya mesela bir öncekiyle kıyaslayalım hocam. Çok tutkulu değiller. Hani cinsel yaşamları da öyle çok şey değil. Belki oradan değil ama arkadaşlıkları o kadar güzel ki o mutlulukları oradan.
Şimdi çünkü cinsellik biraz böyle şey gibi. Hani bunlar biraz da potansiyel, biraz da uyum meselesi gibi. Şimdi diyelim ki cinsellik tamamen bozulsa o bozuyor evliliği. Diğer kısımlarını da bozuyor.
Evet.
İşte idare eder olması lazım. Ama yine de şunu demiyoruz yani mesela bütün mutlu çiftlerde acayip yatak odaları, acayip ateşli ve sıcak olmayabiliyor. Makul düzeyde bir cinsellikleri.
Makul olabilir.
Olabiliyor. Tabii. Şimdi bazılarının da diyelim ki şeyi çok iyi, aralarında sevgi var ama bağlılık da var. Böyle çok beraber aktivite yapma, beraber vakit geçirme, beraber eğlenme kültürleri o kadar da güçlü değil. Ya hayat anlayışları böyle değil. Ya da hani bu tarzda birbirlerine karşı uyumları çok yüksek değil. Bu var da ana şey bu değil.
Evet.
Ana şey bu değil.
Evet yani çok bazıları hocam hani olur ya bıcır bıcır konuşurlar böyle muhabbet ederler. Sanki iki arkadaş, iki dost bir araya gelmiş gibi hani. Bitmez o konuşacakları konu.
Aynen öyle.
O baktığınız zaman ha bunların bu mutluluğunun en önemli göstergesi bu diyebileceğimiz şekilde öne çıkacak şekilde. Ama dediğiniz gibi bazı çiftlerde çok idare eder olabilir.
Tabii.
Daha böyle bu mutlu evlilik araştırmasında vardı ya hocam işte birbirini ne yapar? İşte ben boş vakitlerinizi birlikteyken ne yap? Ben işte el işimi alırım. Geçeriz televizyonun karşısında ben el çayımızı demleriz ben el işimi alırım eşim işte belgesel haber şeylerini izler arada bir onunla ilgili biraz konuşuruz o büyük muhabbetler değil oradaki ön plana çıkan o değil ama bazı evlilikler var ki mutluluklar var ki bunun üzerinden inşa olmuş değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş kıymetli hocam psikiyatrist profesör doktor Medaim Yanık'la bugün evliliklerin farklı formlarını, farklı hallerini, mutlu evliliklerin, mutluluğun farklı hallerini konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce hocam bu mutlulukların da farklı halleri olduğu üzerine zaten başlamıştık. Romantik mutluluktan bahsetmiştik, tutkunun mutluluğundan bahsetmiştik ve arkadaşlığın mutluluğundan bahsetmiştik. Belki burayı biraz daha belki açıp ondan sonra diğer maddelerimize geçebiliriz.
Arkadaşlığın mutluluğu hani muhabbet birlikte vakit geçirmek ve beraber bir şeyler yapma üzerinden kurulu.
Evet.
Ya bu sosyal hayatta da olur ya bazı insanlarla diyelim güvenilirdir. gerçekten seversiniz. Ama bazı insanlarla seyahat etmek, muhabbet etmek, vakit geçirmek daha hoştur.
Evet.
Bazı eşler bu konularda çok iyi. Mesela diyelim birbirlerine çok güveniyorlar, birbirlerini çok seviyorlar ama çok konuşkan değiller mesela. Veya çok hareketli değiller.
Evet.
Böyle mutluluk olur mu? Bal gibi olur.
Olabilir tabii.
Ama bazı eşler çok konuşuyorlar, çok muhabbet ediyorlar, çok beraber iş yapıyorlar, beraber hareket ediyorlar, sosyal hayatta beraber var oluyorlar. Bu ana belirgin özellikleri bu oluyor. Bir diğer mutluluk çeşidi aile mutluluğu. Yani bir kişi bu kişiler evliliklerini ve eşlerini böyle kurdukları aileyle beraber sahipleniyorlar. Bakıyorsun mesela adam eşinden memnun, kadın eşinden memnun, çocukları var. Böyle ailece bir düzen kurmuşlar ve bu düzene bayılıyorlar. Çocuklardan oluşmuş, çocuklar, anne, baba hepsinin etkileşimiyle oluşmuş aile üzerinden yaşanan mutluluk. Bu şöyle bir şey değil. Hani bu aslında eşler birbirlerini sevmiyorlar da çocukları var, evliliğe katlanıyorlar meselesi değil.
Evet.
Eşler birbirlerini seviyorlar ama artık aralarındaki ilişki yatak odası dışında aile ilişkisine dönmüş. Bu TRT için çekimlerde Bitlis'te bir şey, bunu orada fark ettim. Yani tek başına baksan iki çift iyiler ama böyle dışarıdan romantizmin falan kokusu gelmiyor. Dayanışmaya dayalı bir taraf var o sonraki şey. Ama daha çok böyle aile üzerinden kurulmuş bir şey. Keyiflerine diyecek yok. İki eş, çocuklar beraber aileye dayanmışlar. Bunun üzerinden kurarsan gayet mutlular.
İşte böyle romantizm ya da işte böyle arkadaşlık şeyi gibi değil.
Arkadaşlık bile artık şey, çocuklarla beraber bir arkadaşlık gibi bir şey, evet, olmuş. Modern şey bizi şuna çok zorluyor. Eş mutluluğuyla çocuklar aile mutluluğunu ayırt etmeye sanki çok çalışıyor.
Evet. Evet.
Aslında bazı çiftlerde bu ayırt edilmeyecek kadar iç içe girmiş durumda. Biraz şundan dolayı, şuna dolayı tepki. Hani çocuklar adına evlilik sürdürme mantığına karşıt gelme veya bunu değersiz görme şeyi var ya. Bunu o buradan değersizleştiriyor. Ben öyle bir şey demiyorum. Bak buradaki mutluluk, eşler birbirlerine düşkün, birbirlerinden memnun. Ama en güçlü tarafları beraber kurdukları aileye hayranlar bunlar. Kendilerinin de içinde yani bir takım gibi olmuşlar aileyle. O toplamının etkileşimi onlar için şey. İki eş beraber diyelim ki baş başa yürümek yerine beraber ailece pikniğe gidiyorlar. Beraber ailece bir şey yapıyorlar ve o aile etkinliği onlar için acayip bir şey. Mesela çok romantik mutluluklarda çocuklar biraz kenara atılabiliyor.
Evet. Eşler birbirlerine yönelip daha böyle birlikte vakit geçirmeyi kollayabiliyorlar.
Evet, çocuklar bir dışta kalıyor gibi. Yani o şart değil. Bak o da başarılı. Ama buradaki şey o aile mutluluğu. Bir diğer form dayanışmanın mutluluğu. Ne demek? Yani buradaki baskın özellik, bunlar böyle bir öyküye sahip aileler, eşler. Zorluklarla başlamışlar, fakirlik görmüşler, zorluk görmüşler, krizler görmüşler. Bir nevi birbirlerine böyle dayanmışlar.
Belki zor bir araya gelmişler.
Evet. Bir hikayeleri var. Dayanışmışlar, birbirlerine sahip çıkmışlar, el birliği yapmışlar, birbirlerinin ailelerine karşı korumuşlar, birbirlerini bayağı güvenilir buluyorlar, birbirlerine sırtını dayar olarak bulunuyor. Aralarında vefa var. Bir dayanışma kültürü inşa etmişler. Dayanışmanın öyküsü var beraber. Takım olmuşlar.
İşte zor zamanları olmuş diyelim maddi açıdan. İşte bazen iflaslar oluyor vesaire. Orada işte aile bir araya geliyor. Bir seferberlik oluyor. İşte kadın da işte el birliğiyle, el emeğiyle vesaire birlikte o işte gün oradan çıkmak mesela o maddi krizi, ekonomik krizi evliliğin ve ilişkinin bir anlamda gelişmesi yönünde kullanmak demeyeceğim ama o öyle bir dayanışma oluyor ki zaten evliliğe pozitif katkısı oluyor.
Yani bunlar ya beraber diyelim ki işte evlendikleri zaman hiçbir şeyleri olmuyor. Bunlar bazen evlendiyken öğrenci oluyor. Yani beraber büyüdük diyorlar bunlar. Bunlar birbirlerinin kariyerini destekliyor. Bunlar birbirlerine hastalık zamanında büyük destek atıyor, güvenilir oluyor. Ya bunlar öyle birbirlerine aralarındaki en büyük şey güven. Yani ben
vefa güven
biliyor ki eş. Ya ben bir gün bitkisel hayata girsem eşim kapımın önünden kadın ve erkek ayrılmaz. Ben işte diyelim ki şuraya hapse düşsem eşim arkamda durur. Ailesinden beni korur. Sokakta bir şey olduğu zaman hayatın tehlikeye atar. Karşıda ateş olsa, ev yansa içine beni kurtarmak için içeriye girer. Zor zamanında satmaz beni. Ekmeğini bir şeyini paylaşır benimle. Acayip bir dayanışma ve güvenle oluşan bir şey. Şimdi bunların diyelim ki böyle bir şey cinselliği pozitif etkileyebilir. Ama diyelim ki ikisinin de cinsel gücü, arzusu acayip parlak olmayabilir. Makul, hatta sıradan biri olabilir.
Evet.
Değil mi? Bir cinsellikleri vardır ama bu böyle ateşli değildir mesela. Mutluluk mudur? Mutluluktur.
Evet. Bayağı bir mutluluk bu da.
Bayağı bir mutluluk.
Çünkü orada hani o ilk aklımıza gelen galiba o şey işte romantizm, o böyle işte ilgililik, muhabbet, gözle görülür şey. Ama dayanışmanın mutluluğu, onun aslında sebep olduğu ya da onun yol açtığı mutluluk daha biraz böyle fark edilmiyor.
Şimdi eğer biz mutluluğu şöyle tanımlarsak, mesela diyelim ki kişinin 3 tane kriter, hep birbirine bakış diyorduk ya, eşim nasıl bir insandır? Benim evliliğimden memnuniyetim nasıl? Bu evlilikte kalmak istiyor muyum? Şimdi bak, tutkudaki evliliğe, romantiktekine de dayanışma mutluluğunu da sorsan üçünün de cevabı evet mi?
Evet.
Ama gerekçeleri farklı.
Ama farklı.
İşte bak, farklı mutluluk bu demek. Hı-hı. Bu mesela romantik mutluluğa sorsak ne diyecek? Ben eşim acayip sevmeyi bilen bir adam. Sevmeyi bilen bir kadın. Tamam. Onu çok seviyorum. O olmadığı zaman yoksunluk hissediyorum.
İşte hala gözlerine bakınca heyecanlanıyorum. İşte gözlerinden anlıyorum.
Bu evlilikte evliliğim çok iyi, çok memnunum.
Şimdi bu o zaman bakış açısını etkiliyor. Bakış açısı cinselliği de olumlu etkiliyor. O sıkıntı olduğu zaman, çatışma olduğu zaman çatışmanın daha kolay ele alınmasını sağlıyor.
Tutkudaki nasıl cevap verir? Ya eşime acayip etkileniyorum. Evet. Yani ona baktığım zaman bile hala diyelim ki beğeniyorum yani. Onunla yan yana diz dize olmak istiyorum. Şimdi burada da eşiyle ilgili pozitif şeyler söylüyor. Tamam mı? Yani burada mesela kimse şöyle bir mutluluk olmaz yani. Tamam, çok beğeniyorum. Çok cinsellik ama güvenilmez bir adam. Hı-hı. Şimdi bu mutlu evlilik olmaz zaten.
Olmaz evet. Ya da çok kaba, ya da işte beni aşağılar.
Aşağılar ama çok iyi sevişir. Şimdi bu mutlu evlilik olmaz zaten. Bak, diğer unsurlarda iyi ama burada böyle
ön plana
çıkıyor. Özel bir şey var. Dayanışmaya dayalı bir mutlulukta ne der? Eşim acayip güvenilir biri. Ona var ya, sırtını aç şeyini dayarsın.
Merhametlidir. İşte benimle ilgilenir de ondan sonra, ama işte asıl şey o dayanışma.
Dayanışma. Diğer unsurlar da yolunda. Bazıları diyelim ki şimdi birden fazla unsurda da çok yüksek olabilir. Yani bu dayanışma mutluluğu var da aynı zamanda diyelim ki cinsellikleri de parlak olabilir. Evet. Yani bu aşağı yukarı aslında hepsinden bir geçer puan, bir düzeyde alıyor ama ya öyle de birbirinize çok seversiniz, dayanırsınız. Bir gün şeker hastası olursunuz, cinselliğiniz azalır ya. Yani. Yaşınız düşer, cinselliğiniz azalır. Yani cinselliği evliliğin temeline koymak doğru bir şey değil. Mutluluğun temeline koymak. Önemli evet. Parçalarından biri. Şey ama esas şey değil. Karşıdakini beğenmek, karşıdakiyle ilgili olumlu şeyler söylemenin yüzlerce özelliği var. Bir diğer şey, değerlerin mutluluğu. Burada baskın özellik dava arkadaşı olma.
Evet.
Aynı değerleri paylaşma, ortak hedef ve ideallere sahip olma. Bunların bir kısmı böyle ortak bir sosyal hareketten geliyorlar. Aynı cemaatten, cemiyetten geliyorlar. İdealleri üzerine bir şey var. Mesela diyelim ki burada tipik bir öykü, işte filan bir topluluğun, bir hareketin gençlik kollarındayken tanışmışlar. Kendisi de oradan geliyor, eşi de oradan geliyor. İkisi hayata aynı şekilde bakıyorlar. Ortak değerleri var, inançları var. Bir nevi böyle bir dava arkadaşı olarak başlamışlar. Beğeniyorlar birbirlerini. Çekimleri de var. Hani bunu tek başına şimdi mesela şu mutluluk üretmiyor. Birileriyle dava arkadaşısınız, ideolojik bir şeyiniz var. Ama diyelim ki birbirinizi cinsel olarak beğenmiyorsunuz, sevgi hissetmiyorsunuz. Sırf aranızda bir dava, bu başka bir şey. Dava şeyi sizi bağlayan, birleştiren öykünüzün en güçlü şeyi hala da devam eden, yani bu mutluluk dediğimde ben kesitsel olarak bulduğum anda geçmişteki dava arkadaşlıkları var ama sonradan başka yere gitmiş, bu başka bir şey. Şu anki hala diyelim ki ana şeyleri bir neyse bunun adı, ana şeyleri, tutkuları, birbirleriyle ilişkileri, bağlılıkları, tanımlamaları hala ortak bir dava arkadaşı olma, dava adamı olma, ortak değerlere, inançlara paylaşma, bunun üzerinden yürüyor.
Ortak bir anlamları var onlar için, işte bu hayatta olmanın, evli olmanın
tam da bu anlamı, evet. Hani birçok evlilik şeyi ona geldi ya, ortak anlam yaratmışlar bunlar.
Kendi bağlarını kendilerinden daha yüce bir bağla bağlayarak, evliliklerini ona bağlayarak bir anlamda kenetlemiş ve mutluluklarını sürdürmüş ve sağlamış oluyor.
O büyük anlam, büyük değer, büyük ortak büyük şey için beraber yürüyen yol arkadaşları.
Yol arkadaşı oluyor.
Birbirleri bu mana ve değerli olan şey içinde birbirlerini tutan kişiler olarak görüyorlar birbirlerini.
Aslında bu bizim şeyimize çok yatkın ve yaygın da olabilir aslında. Ya da evlilikler böyle çok başlıyor. İşte dinini tamamlamak üzere evlenmek, işte Allah'ın rızası için hayırlı evlatlar yetiştirmek, işte cennete beraber girmek, ondan sonra o yol, o hayat yolunu işte birlikte destek olarak yürümek.
Hatta bu mesela bu diğerlerinden daha büyükçe bir şemsiye.
Tabii.
Yani sırf tutku üzerine dayalı bir şeyden daha güçlü bir şey aslında.
Çünkü bazen o hormonlar değişir, aşk dediğimiz şey azalabilir, tutku azalabilir. Ama anlamı sıcak tutmak daha kolay.
Değil mi? Bir de şimdi insanların zevk şeyi, sırf beden üzerinden olan zevkler sınırlı.
Evet.
Yani dopamin üzerinden salınan bir şey, bir şekilde sınırlı bir zevk veriyor. Biraz bir şey yiyorsunuz, doyuyorsunuz. Ama hala güzel yemekleri her seferinde arzu edebilirsiniz. Cinsellik de bir anda doyum verir ama belli bir şeyden sonra yeniden arzu edebilirsiniz. Bunları birbirlerine ters okumamak lazım. Şimdi diyelim ki bir kişi düşünün, değerler mutluluğundan acayip yüksekler ama diyelim ki birbirlerine karşı tutkuları da var. Dadına doyum olmaz ya.
Tabii.
Yani bu bir şey, böyle alaşım gibi. Bu 6 tane unsurdan hangileri hangi oranda karışıyor? İyi evliliklerde bunların birçoğu içeriyor. Ama yine de bazılarının özelliği buradan kaynaklı. Meşru bu.
Evet.
Çünkü o 3 unsuru da dayanıyor. Mesela değerlerin mutluluğunda desek, eşin nasıl bir insandır? Adam gibi adamdır. İnançlı biridir. Sağlam kadındır. Müslümandır. Fakirlere yardım eder. Çok şeydir. Komşuyu
kollar
şey yapar.
Bu özelliği çok hoşuma gidiyor tamam. Gibi.
Hani. Verir. Fedakarlık yapar. Evet. Gider yardım eder. Haksızlığa karşı mücadele eder. Dürüst adamdır. Değerleri için fedakarlık eder. Ahiret bilincindedir. Bir sürü dünya kadar pozitif şey söyledi bak eşi için. Evliliği nasıl gidiyor? Allah'a şükür. Eşim gibi kadın bulmuşum, adam bulmuşum. daha hayat yolculuğunda benle beraber eşlik ediyor. Ama biraz ne bileyim işte uykuları bozuk. Biraz bir şey olabilir yani bu. Acayip yakışıklı falan değil benim için şey.
Evet.
Ne yapmayı düşünüyorsun bu evlilikte? Evlilik doyumu da yüksek. Allah birbirimizden ayırmasın.
Evet.
Şimdi mutlu değil mi bu?
Gayet mutlu.
Bal gibi mutlu ya. Mutluluğu böyle tanımlamamız lazım zaten. Yani mutluluk tanımlaması birey mutluluğunda nasıldı? En basitiyle, en geçerli haliyle PERMA modeliydi.
Evet.
PERMA modeli bir bireysel mutlulukta ne diyordu? Positive emotion. Yani bu bende ne kadar pozitif duygu oluşturuyor. Burada pozitif, her birinde pozitif duygu var mı?
Var.
Var. İkincisi ne? Engagement. Yani bir şeye karşı şey oluyorsun. Tutkulu bir şekilde, akışı olacak şekilde. Burada var. Hangi türde varsa ona göre. Davada var, anlamda var, şeyde. Relationship, ilişki başkalarıyla, yakın ilişki zaten bu. Meaning, anlam. Mesela diyelim ki değerlerin üzerinden bir şeyde anlamı şey, achievement, başarı, dayanışma da var, şey de var. Bak bunlar nasıl bireylerin mutluluk denen şey bu zaten. Bunlardan bir alaşım.
O an sağlıklı olmak beraberinde umutluluğu belirleyen şey.
Şeyi mesela mutluluğu sadece diyelim ki pozitif duygu üzerinden kimseye tanımlamıyor.
De, yoksa zaman zaman mutsuz oluyoruz. Bazen keyfimiz kaçıyor. Orada mutluluk yani aslında saadet, huzur, memnun olma. Kendinden, hayatından, geleceğinden, geçmişinden bir anlamda kabul meseleleri. Evet, böylece aslında mutluluk açısından da hani biraz da nereye bakacağımızı, hani mutluluğu gerçekten tanımak, farklı formların olduğunu bilmek bir anlamda nasıl işimize yarabilir? Yani kendimizi de değerlendirirken, çünkü bize medyanın, modern toplumun dayattığı mutluluk aslında farklı bir şey olabilir. Ama mutluluğun farklı hallerinde olduğunu bilmek hem öğretici hem de koruyucu bence bir faktör. Bu anlamda
medya romantik ve tutkuya dayalı mutluluğu çok ön plana
çıkarıyor. Çok ön plana, evet. Aslında geçmiş ve mesela bizim filmlere falan baksak, bu özellikle 70'li yılların sonundaki o işte Arzu film, işte Afşar film, o işte Mutlu Aile, Aile Şerefi gibi, orada aile mutluluğunun aslında çokça şey var. Şu an olmadığı kadar var. Sonradan sanki hani global olarak bir değişim var. Bireyin mutluluğuna böyle çok bir vurgu var. Yani bireyi aileden biraz koparıp öz kendisiyle ait o mutluluğunu ön plana çıkarma. Aslında bizim şeylerimizde de var, aslında kültürümüzde de, ama medya son zamanda biraz sanki tüm dünyada olduğu gibi bizde de böyle biraz tutku ve romantizmi ön plana çıkardığını görebiliyoruz. O yüzden bakış açımızı etkileyebilir. Bir anlamda bunun üzerine biz de düşünmüş olduk dinleyenlerimizle beraber. İnşallah faydalı bir şey olmuştur onlar için de. Bir programda aslında sonuna gelmiş olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Önümüzdeki programlarda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.